Evet. Bugün okumak istiyorum Matta İncili'nden. Matta İncili'nden 12. bölüm 14'ten 21'e kadar. Ve şimdi en başta bu teksti okuyacağım. Ferisiler gene dışarı çıkıp İsa'ya karşı birbirlerine danıştılar. Nasıl onu yok etsinler? Ama İsa bunun farkındaydı ve oralardan çekildi. Çok kişi onun arkasından gittiler. İsa da hepsini iyileştirdi. Ama onlara ısmarladı, onun adını yaymasınlar. Öyle ki Peygamber İsa'nın ağzından söylenen şu söz yerine gelsin. Bakın, benim seçtiğim hizmetçim, benim sevgilim, onunla ferahlanıyorum. O kavga etmeyecek, bağırıp çığırmayacak. Sokakta kimse onun sesini duymayacak. Doğruluk yenge kazanacak, ona yenge kazandıran da benim hizmetçimdir. O zamana kadar ezilmiş bir kamışı kırmayacak, tüten bir fitili de söndürmeyecek. Ve Allahsız milletler onun adına umut edecekler. Çok güzel sözler benim için. İsa Mesih'in karakterini, İsa Mesih'in hizmetini ve tam olarak ne yaptığını, ne anlamla ve ne tutumla, ne duyguyla yaptığını çok güzel dile getiriyor. Ne diyor? O kavga etmeyecek. Bağırıp çırmayacak. Sokakta kimse onun sesini duymayacak. Ve ne diyor? Buna çok fazla sevindim. İsa Mesih böyle konuşuyor. Ezilmiş bir kamışı kırmayacak. Irmak kenarında değil mi? Kamışlar, sazlar büyüyor. Ve ne kadar kolay da onları kırasan. Azıcık ezilmiş bir kamış var. Tam düşmek üzere. Ama İsa diyor onu kırmayacak. Onu yok etmeyecek. Bir lambayı düşün. Bir mumu düşün. Eskiden de kandiller vardı. Böyle bir çanak ve çanağın ucunda bir fitil ve ondan ışık verirdiler. Peki, tüten bir fitili diyor söndürmeyecek. Az bir ışık, az bir ateş kaldı fitilin içinde. Tam sönmek üzere en ufak bir şey onu söndürecek. Ama İsa diyor o fitili söndürmeyecek. İsa'nın yumuşaklığını, İsa'nın yavaşlığını biz burada görüyoruz. O bize kuraj versin. Biz alışıkız Allah bizi karşısında lazım sert konuşsun değil mi? Biz alışıkız bir kişi yani kamçı vurmadı mı bir iş yapmıyoruz. İnsanca da öyle, sanki Allah'ta da öyle. Bir firmada işlerken bizi buyurmadılar mı kendiliğimizle bir şey yapmıyoruz değil mi? Biz sanki Allah'a da öyle davranıyoruz. Allah bizi zor vermedi mi, son çare olmadı mı, son çaresizlik durumda kalmadık mı Allah'ın dediğini sanki yapmıyoruz. Hayır. Romalılar 1. bölümde açıkça diyor ki sen anlamadın mı ki Allah'ın yavaşlığı seni tövbeye çağırıyor. Evet, İsa Mesih'in yavaşlığını burada görüyoruz. Ama bunu tam anlamak için durum neydi? Onu biraz anlamak lazım. En başta ne diyor? Ferisiler gene dışarı çıkıp İsa'ya karşı birbirlerine danıştılar. Nasıl onu yok etsinler? İsa Mesih tam popüler olmuştu. Binlerce, 10 bin, 100 binlerce kişi onun peşini giderdi. Ve Ferisiler bunu hiç de beğenmediler. Ve en sonunda bu karara vardılar ki sözlerle anlaşamıyoruz onunla, lazım öldürülsün. İsa'yı öldürmeye karar verdiler. Ferisiler İsa'ya suçlama yaptılar. Bir önceki bölümde bunu okuyoruz. Sen kutsal Şabat gününü bozuyorsun ve öyle de öğrettiriyorsun diye. Tabii ki Musa 4. buyrukta, 4. emirde dedi ki Şabat günü, yani cumartesi günü, dernek günü kutsaldır. Onu kutlayacaksın ve hiçbir iş yapmayacaksın. Tamam. Ondan sonra, Musa bu buyruktan sonra çok değişik komentarlar oldu. Çok uzun uzun yani kitaplar yazıldı. Çok büyük öğretişler yapıldı. İş nedir? Tamam Musa işi yasak etti ama iş nedir aslında? Ve bunun üzerinde yani titizden daha titiz olmaya başladılar. İsa gene Şabat gününün asıl anlamını ortaya çıkarırdı. İman etmek. İman etmek. Sen düşün bakalım bir dükkanın var. Bütün hafta para kazanıyorsun. Ancak geçiniyorsun. Bu dükkanla ekmek kapın budur. Ondan sonra Allah buyuruyor bir günü kapat. Ne yapacaksın? Bir günü iş yapmayacaksın. Bütün gün evde duracaksın. Bütün gün bana tapacaksın ve başka iş yapmayacaksın. Sen buna razı mısın? Sen buna razı mısın? 15% kayıp var. Yani bütün operattan daha çok kaybediyorsun. Hele hele bir müşteri böyle çevirdin ve ne oluyor? Sanki klient kaybediyorsun değil mi? Müşteri kaybediyorsun. Ama Rab dedi ki sen bu adımı attın mı? Sen cumartesi günü işlemedin mi ben seni bereketleyeceğim. Bir kişi bunu yerine getirmek için lazım onda iman olsun. Allah'a bir kurban veriyor. Kurban değil bir hangi hayvan ama her hafta tamamen dinleniyor. İş yapmıyor. Ve onun için imal ediyor. Ben şimdi kaybedeceğim bayağı para. Kaybedeceğim bayağı klient. Ama Rab bana bunun karşılığını verecektir. Demek ki Şabat gününün, cumartesi gününün yani iş yasağı aslında anlamı imandır. İsa bunu ortaya koyuyor. İsa aslısına dönüyor. Ferisiler gibi değil. Buradaki konflikt sadece İsa ile Ferisilerin arasında değildi. Bütün halk İsa'ya katıldı. Bütün halk bu konfliktin içine sürüklendi. Halk, Yahudi halkı, o zamanki Yahudi halkı bir parça Ferisilerden bıktıydı. Onlar çok kutsal yapardılar kendilerini ama halk onların altından ezilirdiler ve onların kanunlarından, onların buyruklarından bıkmışlardı. Mata 23. bölümde İsa bu Ferisileri çok ağır suçlamalar yapıyor. Çok ağır suçlamalar yapıyor. Ne diyor? Mesela Mata 23 ayet 2. Musa'nın iskemlesinde artık kanun muallimleri ve Ferisiler oturuyor. Bak ne diyor? Musa'nın iskemlesinde artık Ferisiler oturuyor. Hani Musa ne dedi önemli değil. Ferisiler kendini Musa'nın yerine koyuyorlar. Sanki Allah onlara konuşmuş. Sanki Allah kanunu onlara teslim edilmiş. Devam ediyor ayet 4, 23, 4. Ağır ve zor taşınan yükleri hazırlıyorlar. Sonra da onları insanların omuzlarına bindiriyorlar. Kendileri gene onları kaldırmak için bir parmak bile oynattırmıyorlar. Ferisilerin yaptıkları bu. Ağır, yani tutulması çok zor olan buyruklar, daha doğrusu komentarlar, açıklamalar bu halkın omuzlarına bindirildiler. Onlar çok güzel, çok dindar, hiçbir iş yapmazdılar. Sadece ders verirdiler. Tamam, herkes onlara yani aylık versin. Ama ondan sonra sıradan olan halka, balıkçılara, çiftçilere, tüccarlara dedi ki böyle değil böyle yapacaksın, onu değil böyle yapacaksın. Sadece buyruk verirdiler. Hem de en küçük detaylarına kadar. Sıradan bir Yahudi yetmedi Romalıların altından ezilirdi. Bir de Musa'nın kanunu ona yük olurdu. Tam Ferisilerin açıklamasına göre. İsa gösterdi nasıl Allah'ın kanununu tutuyoruz. Sevgiyle. Eğer senin yüreğinde sevgi varsa o zaman kanunun buyruklarını zaten otomatik yerine getireceksin. Ama sevgi yoksa o zaman en titiz davranırsan bile sana bu fayda getirmeyecek. İsa'nın açıklaması her zaman budur. En büyük buyruk hangisidir? Hatırlıyor musunuz? Bir başka muallim geldi İsa'yı denemek için. En büyük buyruk hangisi? Şabat günü mü? Sünnet mi? Yemek kanunları mı? Tamam mı? Dualar mı? Nedir? En büyük buyruk hangisidir? İsa hepsini şaşırttırıyor. Onları saymıyor. Onların büyük saydıklarını saymıyor. Ama diyor ki en büyük kanun hangisi? Allah'ı sevesin ve komşunu sevesin. Evet. Sevgi yoksa o zaman en titiz davranırsan bile sana fayda getirmeyecek. Şimdi İncil'den başka ayetlere bakarak bunu bir kere kafamıza sokalım bizim de. Sanki İsa sadece o zamanki Ferisileri konuşmuyor. Bize de konuşuyor bugün. Galatiler 5:14. Çünkü bütün Allah kanunu bir sözde tamamlanıyor. Komşunu kendin gibi sev. Tamam. Eğer komşunu gerçekten seversen o zaman ona yalan söylemeyeceksin. O zaman ondan çalmayacaksın. O zaman zina etmeyeceksin. O zaman ona kıskanmayacaksın onu. Bütün bu şeyler sevgiden kaynaklanıyor. Eğer yüreğinde sevgi varsa komşuna karşı, başka insanlara karşı, o vakit bu buyrukları zaten otomatik tutacaksın. Gerek yok bir hangi ferisi gelsin sana öğretsin. Nasıl lazım tutasın bunu? Hayır. İçindeki bu kuvvet, bu sevgi sana öğretilecek. Nasıl tutacaksın? Yakup 2 ayet 8. Ama kutsal kitaba göre kralın kanunu şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Onu yerine getirdiniz mi? İyi yapacağınız. Kralın diyor Allah'ın kanunu şudur. Bizim en büyük kralımız tabii ki Bulgaristan hükümeti değil ama Allah'tır. Ve onu buyuruyor sevgi. Komşunu kendin gibi sev ve Allah'ı bütün yüreğinle, bütün gücünle, bütün aklınla sev. Bunu yaptın mı o vakit Ferisilere gerek kalmıyor sana öğretsinler nasıl yapasın. Şimdi Romalılar 13 ayet 10. Komşunu kim severse kötülük işlemez. Ve böylelikle sevgi Allah kanununun tamamlanmasıdır. Çok güzel. Sevgi diyor Allah kanununun tamamlanmasıdır. Eğer sen Allah'ı seversen yürekten o zaman bir hangi pastor sana gelmeyecek sana da lazım sabah 5'te kalkasın dua etme. Eğer Allah'ı seversen gerçekten yürekten bu senin içinde bir motor, bir dvigatel olacak seni çalıştıracak. Lazım okuyasın. Kimse demeyecek sana. Çünkü sen kendin isteyeceksin. Ama eğer sende sevgi yoksa Kendini zorlarsan dua etmeye, kendini zorlarsan okumaya ve kendini zorlarsan kardeşlerini sevmeye bu çok çabuk bitecek. Yapamayacağım. Hangisini istiyorsun? Devam etmeden sana sorayım. Sen de o Allah sevgisi var mı? Sen de o komşu sevgisi var mı? Eğer yoksa neden burada duruyorsun? Neden burada duruyorsun? Niye geliyorsun toplantı eğer sende yoksa? Alışkanlık mı? Mecburiyet mi? Hep öyle yaptık. Hiç düşünmeden mi geliyorsun? Yoksa insan dediği gibi komşunu kendin gibi sev ve Allah'ını bütün yürekle, güçle ve akılla sev. Bu var mı sende? Bu sabah kendini bunu sor. Senin yüreğinde var mı sevgi? Yoksa senin imanın ferisinkilerine benziyor. Sade bir kalıp ama içi boş. Onların öyleydi. Onların imanı çok güzel, dışarıdan süper. Ferisi sözü bile İbranice Perez sözünden geliyor. O demek ayrılmış, kopmuş. Onlar bütün halktan ayrıymışlar. Kopmuşlar, sıradan olan halk daha kutsaldılar. Öyle bakardılar kendi. Ben yani ayrılmış bir kişiyim. Senin imanın böyle mi? Sadece dışarıdan bir kalıp ve içi boş mu? Yoksa sende bu sevgi var mı diye onu kendine sor. Ferisiler onu anlamadılar. Sandılar ne kadar küçük ayrıntılarla insanın hayatını kontrol edersen o kadar iyi yapacaksın. Tamam mı? İnsanın her bir hareketi lazım da bir kategoriye düşsün. Tamam mı? Değişik kategoriye yapar, çekmeceler yapardılar. Ve insan ne yaparsa en küçük hareket ne kadar lazım bir kategoriye düşsün. Tamam mı? Helal mı? Haram mı? Helal mı? Haram mı? Hep öyle. Bu kafa vardı onlara. Sakız çiğnemek helal mı? Haram mı? Sigara içmek helal mı? Haram mı? Bu kafa vardı onlarda. Musa'nın kanununda, değil mi? Açık açık yazardı ki Şabat günde iş yapmayacaksın. Ve iş yapmanın bir parçası ekinleri dövmek. Değil mi? O zaman büyük böyle şey kombaynlar yoktu. Onlar elle döverdiler. Çok yorucu bir iş. Onun için bu Şabat gününde, cumartesi gününde bunu yapmak yasaktı. Ama Ferisiler daha da öteye gittiler. Ve okuduğumuz parça hemen önceki olay nasılydı? İsa öğrencileriyle bir Şabat gününde bir tarladan geçerdi. Yol yani tam o tarlanın ortasından geçerdi. Tamam mı? Sağda solda ekinler var. Öğrenciler aç oldukları için birkaç ekinleri kopardılar. Ne kadar ya? Az bir şey. Bir iki avuç. Koparırdılar. Ellerinde ovdular böyle. Tamam mı? Ve içindeki çekirdekleri yani ekinleri çiğ çiğ çiğnediler. Bu hırsızlık değildi. Musa'nın kanununda açıkça yazıyor. Yolcuların hakkı vardı bunu yapsın. Mesele olmuyor yani hırsızlık için. Mesele oluyor bunu bir cumartesi günü, bir şabat gününde yapmaları. Yasak olan budur. Ferisiler bunu görüp hemen mana buldular. Onlar cumartesi günü iş yapıyorlar diye. Nasıl iş? Bu iş mi? Evet. Aynı hareket. Değil mi? Bu hareket ferisilere göre iş sayılır. Öğütülmek. Sanki kocaman bir değirmen taşına çuvallarla ekin getirmişsin. Kocaman değirmen taşını böyle döndürmüşsün. Yorulmuşsun, iş yapmışsın. Ya da ellerin avuçlarının içinde birkaç tane ekinleri ovmuşsun. Onlara göre aynı kategoriymiş, işlemiş. Tamam. İşte Allah sevgisi olmayan bir kişi en sonunda öyle bir duruma düşüyor. Kategoriler yapıyor ve asıl kanuna, asıl buyruğa bakmıyor. İsa'ya tamam mana buldular. İnsanlara şifa verdiği için, niçin? Bir cumartesi gününde hastaları şifaladı ve dediler ki bu doktorluk, bu doktorun işi. Sen kişilere şifa vermekle, İsa bir sözle şifa verirdi değil mi? Uzun uzun hareketler yapmazdı. Hani yorulmak iş diye bir şey yok. İsa bir sözle, bir bakmakla, bir el koymakla şifa verirdi. Ama dediler ki bu doktorun işi ve doktorların hakları yok yani cumartesi günü iş yapsınlar. Yasak. Evet, onun için İsa'ya mani bulurdular. Doktorlar lazım cumartesi günü iş yapmasınlar. İsa gene büyük bir otorite ile ferisileri azalıyor. Dedi ki siz sahtekarsınız. Siz Musa'nın kanununu bırakıp tamamen kendi kanunlarınızı öğrettiriyorsunuz. İsa'nın bu sözleri halkın hoşuna giderdi. Onlar da beklerdi size sadece bir fesat bir kişi çıksın. Yani bu ferisileri azarlasın. Ferisiler anladılar ki eğer bir şey yapmazsalar halkın desteğini kaybedecekler ve güçlerini kaybedecekler. Onun için bir karar aldılar. İsa lazım ölsün, yok olsun. Düşünebiliyor musunuz? Ne derece geldiler. Hani yok efendim birkaç ekinleri alıp da yemek günah sayılıyor. Ama suçsuz bir kişiyi öldürmek günah değil. Görüyor musunuz? Ne derece geldi. Din her zaman, hangi din olursa olsun, din her zaman insanı böyle bir duruma getiriyor. Katillik. Bunun dinin sonu katilliktir. Allah adına en sonunda hep öldürmek var. Evet, şimdi İsa o planlarından haberi oldu. İsa öğrendi ki Ferisler beni öldürmek istiyor. Peki, sen o durumda olsaydın ne yapacaktın? Ya da İsa bu durumda ne yapabilirdi? En akla yatkın şey nedir? Sen halkı ayaklandır. Halk zaten seviyor seni. Halk zaten tutuyor seni. Sadece birkaç laf yap. Bu Ferisleri def edin. Bu Ferisleri kovun buradan. Yok edin onları. İsa bunu söyleseydi halk mutlaka kalkıp Ferisleri uğratıracaktı. Halk zaten azdan bekliyordu. Ama İsa ne yaptı? Çekildi. Ayrıldı. Bunt yapmadı. Kişileri harekete geçirmedi. Kişileri ayaklandırmadı. Ve ne yazıyor? Çok kişi onun arkasından gittiler. Şimdi biz İsa'ya hep düşünüyoruz kafamızda İsa filmlerinden, değil mi? İsa konuşuyor 20, 30, 50 kişi maksimum. Öyle değil. İsa konuştuğu yerde 5.000, 10.000 kişi olurdu. Bir stadyum dolu insanlar olurdu. Ama filmlerde bunu gösteremiyorlar. Onun için hani yanlış bir bakışımız var. Çok kişi diyor onun arkasından gittiler. İsa da hepsini iyileştirdi. Ama onlara ısmarladı. Onun adını yaymasınlar. İsa'nın amacı değil de halk içinde bir devrim, bir revolüsyon başlatsın. Ama herkese sevgi gösterdi. Onun adını yaymasınlar diye ısmarladı. Evet. Demek İsa onlara yakın olmak istedi. Dil ünlü olmak ve güçlü olmak o onun için önemli değildi. Devam ediyoruz. İsa bunu yaptıktan sonra söylüyor ki Yeşaya kitabından bir sitat var. Bakın benim seçtiğim hizmetçim, benim sevgilim onunla ferahlanıyorum. Yeşaya bunu İsa'dan 730 sene önce söylüyor. Onun kitabında 4 tane büyük sitat var. 4 tane büyük parça var. Nerede gösteriyor ki gelecek Mesih Allah'ın hizmetçisi olacak ya da Allah'ın kulu. Bu Yeşaya 42'den bir aktama, bir sitat. Ve birçok kişi buna bakıp şaşıyorlar. Nasıl İsa'ya kul diyorsun? Nasıl İsa'ya hizmetçi diyorsun? Değil mi o Allah? Bazıları bizi mani buluyor. Bir tarafta böyle yazıyor, bir tarafta şöyle yazıyor. Evet, doğrudur. Ve en büyük sır, en büyük gizli şey budur zaten. Allah kul oluyor. Allah kendini alçaltırdı. İsa Allah'lığından, Tanrılığından vazgeçmedi. Ama Allah'ın ne yaptığını kendi bedeninde gösterdi. Kral iken bir hizmetçi oldu. Krallık rubalarından soyunup işçi bagajını giydi. Ve İsa Mesih'in yaptığı budur. Sonra Türkçe'de bir anlayış var. Sanki her insan zaten Allah'ın kulu, Allah'ın hizmetçisi, değil mi? Sanki her insan otomatik ister istemez her ne yaparsa Allah'ın bir kuludur. Allah sanki herkesi bir kupta gibi oynatırmış ve biz ister istemez Allah'a hizmet edermişik. Bazen öyle bir laf var, değil mi? Gittik falanca yere, bir Allah'ın kulu yoktu. Yok mu duydunuz bu? Ne istiyor söylesin. Demek her insan zaten otomatik Allah'ın kuludur. Onların anlayışı böyle. Ama kutsal kitapta anlayış bambaşka. İnsanlar Allah'a hizmet etmiyorlar. İnsanlar Allah'ın kulu değildir. İnsanlar Allah'ın hizmetçisi değil. Kendi bencilliklerini, kendi tabiatlarını ve açıkçası şeytana hizmet ediyorlar. Kutsal kitabın öğretişi budur. Allah'ın kulu olmak çok büyük, spesyal bir şey. Herkes Allah'ın kulu değil. Bunu kafamızdan silelim. Ancak seçili birkaç kişi Allah'ın kullarıdır. Ancak onlar Allah'a hizmet ediyorlar. Ve onun içindeki benim seçtiğim kulum. Bu dil İsa'yı küçültmek için tam tersi. Onun büyüklüğünü daha büyük gösteriyor. Çünkü en büyük durumdayken kendini hizmetçi yaptı. İsa'ya ne diyor? O kavga etmeyecek, bağırıp çırmayacak, sokakta kimse onun sesini duymayacak. İşte İsa'nın özelliği budur. İşte İsa'nın karakteri ortadadır. Kılıçla değil, sözleriyle düşmanlarını yenecek. Çok kolay olabilirdi bağırsın. Yürüyün, Ferisileri kovun, izin vermeyin. Ya da yürüyün, Romalıları kovacağız. Allah benimle. Bize güç verecek, meleklere gönderecek. Dünyanın en büyük ordusunu yok edeceğiz. İsa bunu yapmadı. Bu bir hizmetçiye yakışmıyor, nara yapsın. Kişilerin dikkatini kendisine çeksin. Ve İsa Mesih de öyle yaptı. İsa'da öyle bir güç, öyle bir kuvvet vardı. Gelmiş geçmiş peygamberlerin ve bütün Allah adamlarının gücünden daha fazla. Sen İbrahim'i ve Musa ve Yeşaya ve İlyas ve Elişa ve daha kaç tane peygamber varsa eski antlaşmada bunların hepsini topla. İsa'nın gücü hepsinden kat kat daha büyük. Evet, herkese bir bakışla, bir sözle şifa verebilir. O kadar bir güç var onda. Bir sözle ölüye diriltildi. Bir söz söyledi ve bütün düşmanları korku içinde yani yere düştüler. Ne zaman onu tutuklamaya başladı. İsa'da güç var idi, %100. Sanmayın ki İsa böyle boynu bükük, börsük bir biçimde tamamı geliyor dedi ki ne yapalım. Hayır, İsa'da sonsuz bir güç vardı ama gene de bağırmadı, çırmadı. Sokakta onun sesini kimse işitmedi. Evet, kendini diyor alçaltıldı, kavgadan uzak durdu. Rab aynı tabiatı kendi öğrencilerinden de bekliyor. İsa Mesih'in tabiatı bizi konuşsun. Tamam mı? Biz narıcı mıyız? Biz gürültücü müyüz? Biz kendimizi mi gösteriyoruz ortaya atıp, hey gelin buraya bakın mı diyoruz? Yoksa İsa'nın yumuşaklığı, İsa'nın yavaşlığı bizde var mı? Biliyorsunuz bu olay Luka 9. bölümde şöyle diyor. Ayet 54 ve 55. Öğrencilerinden olan Yakup ve Yuhanna bunu görünce dediler, Efendimiz ister misin biz buyuralım gökten ateş yağsın onları bitirsin. İsa bir köyden geçerdi. Samirilerin bir köyü. Ve o köy Yahudilere çok büyük düşmanlık yapardı. Bütün halk Yahudilere çok büyük düşmanlık yaptı. Onu almadılar. Gece izin vermediler. O da yatsınlar. Ve öğrencileri hemen öfkelendiler. Hemen sinirlendiler. Kudurdular. Bak biz o kadar senin sözünde o kadar büyük güçler yaptık. Ver izin. Ben bir dua yapayım. Gökten ateş düşsün bu köye. Yuhanna, Yakup kendine çok büyük bir şey sandılar galiba. Değil mi? İsa demiyor, gücünüz yok bunu yapmaya. Hayır, İsa onu azarlıyor başka türlü. İsa dönüp onları azarladı. Siz bilmiyorsunuz ki hangi ruhtansınız. Çünkü insanoğlu gelmedi, insanların hayatını mahvetsin ama geldi onları kurtarsın. İsa demiyor, gücünüz yok bunu yapmaya. Ama diyor ki sizin kafanız bozuk. Sizin anlayışınız zayıf. Siz daha benden bir şey anlamadınız, ben için geldim. Kişileri kurtarmaya geldim. Yavaşlıkla, sevgiyle, yumuşaklıkla. Ondan sonra diyor başka köye gittiler. O kadar kolay. 2. Timoteus 2:24-25. Burada konuşuyor topluluğun güdücüleri için. Ama tabii ki hepimizin bunlar örnek yazıldı. Ve Rabbin hizmetçisi lazım kavga etmesin. Ama lazım herkese yumuşak davransın. Öğretmeye hazır olsun. Ve kendisine yapılan haksızlıklara karşı sabretsin. Lazım kendisine karşı gelenleri alçak gönüllülükle terbiye edeceksin. Belki de Allah onlara tövbeyi verecek, hakikati tanısınlar. Görüyor musunuz mu? Ne diyor? Rabbin işçisi diyor. Rabbin hizmetçisi lazım herkese yumuşak davransın. Bu artık bizim için bir standarttır. Ve sende bu yoksa uğraş, Rab seni değiştirsin. Söyle, Rab ben istiyorum bu yumuşaklığı, bu yavaşlığı. Kendi karakterimden, kendi bu sinirimden bıktım artık. Ver bana İsa Mesih'in tabiatını. Sana bir haksızlık yapıldı mı? Ya da sen azıcık sinirlendin mi? Hemen bağırıp çağırıyor musun? Bu var mı sende? Sana bir haberim var. Senin hakkın yok bağırasın. Senin hakkın yok kişilere, yani üstüne bağırasın. Senin hakkın yok kişilere azalasın. İsa Mesih'in tabiatı bütün öğrencilerinin standarttır. O zaman anla ki o Mesih'in tabiatı değildir. O kendisi öyle değildir ve senden de bekliyor başka olasın. Onun tabiatını giy. Tamam. Devam ediyoruz. Kavga etmeyecek dedik yani ve bağırmayacak. Şimdi ikinci bir şey. O zamana kadar diyor ezilmiş bir kamışı kırmayacak. Ezilmiş bir kamışı kırmayacak. Evet. İmanın hayatı çok defa başka böyle prirodadan, tabiattan bazı şeylere benzettiriliyor. Ve imanın hayatı birçok yerde bir ağaca benzetiliyor. Mesela Mezmur 1 şöyle diyor. Ne mutlu o adama ki kötülerin aklına uymaz. Günahkarların yolunda yürümez ve alaycıların ortasında oturmaz. Ama zevkini Rabbin kanunundan alır ve gece gündüz bu kanun üzerinde düşünür. O akar sular kenarına dikilmiş ağaç gibidir. Yemişini zamanında verir ve yaprakları hiç solmaz. Her yaptığını başarır. Ağaç. Düşün, Meriç'in yanında bir ağaç. Düşün işte Libya'da bir hangi bir ağaç. Ne de kurak, ne de ıslak, sulu bir yerde. Değil mi? Diyor ki, ırmak kenarında dikilmiş bir ağaca benziyor Allah adamları. Yani bizim için konuşuyor, değil mi? Ya da gene, Yeremya 17, ayet 7 ve 8. Ne mutlu Rabb'e güvenen insana. güveni riyalınız Rab ona. Böylesi su kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Köklerini akarsulara salar, sıcak gelince korkmaz. Yaprakları hep yeşildir. Kuraklık yılında kaygılanmaz. Meyve vermekten geri durmaz. Bu benzetme senin için konuştu. Bu benzetme istiyor seni anlatsın. Sen öyle bir ağaca mı benziyorsun ki sarsılmaz? Ne kadar hızlı rüzgar gelsin o yıkılmaz. Ne kadar kuraklık gelsin, zorluklar, kaygılar, krizalar gelsin. Onun kökleri derindir ve o krizalar içinde o yıkılmaz. O sen misin? Bu seni mi anlattırıyor? Ne diyor? Hem yaprak var hem meyve var. Evet, Rab istiyor her bir Mesih imanlısı öyle olsun. 100 senelik kocaman bir ağaç gibi. Hem yaprak hem meyve. Hem gölge veriyor hem yemiş veriyor. Demek bereketli bir hayat. Başkalarına teselli, umut veren bir hayat. Gölge oldu mu tamam seviniyorsun. Ama ağaç kendi kendine gölge vermiyor. Başkalarına gölge veriyor. Öyle değil mi? Aynı biçimde bir imanlı kendi kendini teselli ediyor değil. Başkalarına teselli veriyor. Başkalarına yemiş veriyor. Evet. Allah'ın kurtuluşunu tanıtan bir hayat. Bunu anlatıyor. Sağlam bir ağaç. Hiçbir şey onu sarsmayacak. En hızlı fırtına da başka ağaçlar kırılsa da, havaya uçarsa da o ağaç dimdik duracak. Sen öyle bir imanlı mısın? Yoksa İsa'nın anlattığına benziyorsun. Kırılmış bir kamış. Bak İsa diyor ki ortada var kırılmış bir kamış. Bütün bitkilerin, bütün rastlinelerin en zayıf. Yani o kadar zayıf ki iki parmakla bunu kırabilirsin. Yok lazım bıçka, yok lazım motorlu testere bilmem ne. Çok kolay onu kırabilirsin. Bir kamış böyle yol, ırmak kenarında duruyor. Ve böyle ezik diyor, ezilmiş. Tam düşmedi, duruyor ama çok zayıf değil mi? Her an düşmek üzere. Ancak Edvam son gücüyle ayakta duruyor. Hangi benzetme seni anlatıyor? Hangi benzetme senin imanlı hayatını gösteriyor? O dimdik 100 senelik ağaç, açan hiçbir şey sarsamaz onu. Ya da ezik bu kamış. Yani Edvam imanda duruyorsun. Evet, kamışlar da, enteresan bir şey şu ki, kamışlar da su kenarında büyüyor değil mi? Su kenarında ağaç, su kenarında kamışlar, sazlar değil mi? İkisi aynı yerde büyüyorlar. Demek aynı besi alıyorlar ama nasıl olursa aynı rezultat vermezler. Zayıf kalıyorlar. Evet. Kimi kamışlar o kadar zayıf ki iki parmaktan onları kırabilirsin. Birçok imanlı da öyle. Küçücük bir laf işitsinler topluluktan. Diyorlar ki madem öyle ben bir daha gelmeyeceğim buraya. Bu ezilmiş, kırılmış bir kamışa benzer. Bir saza benzer. Azıcık bir zorluk onların hayatlarına gelsin. Ve diyecekler, nasıl Allah idi bu Allah? Değil mi İsa geldi bizim hastalıklarımızı, zorluklarımızı kaldırsın. Azıcık bu zorluk gördü mü? Bütün kırılıyorlar. Sen hangi durumda olursun, sen biliyorsun bunu. Sadece sen biliyorsun bunu. Ama İsa Mesih'in sesini, İsa Mesih'in karakterini, bak ne diyor? Ezilmiş bir kamışı kırmayacak. İsa gelmedi, sana daha çok yük versin o felisiler gibi. Ve ben de istemiyorum sana daha çok yük vereyim. Lazım, lazım, lazım, lazım. Öyle değil. Anla ki İsa seni bu zayıf durumda istiyor desteklesin. İstiyor senin en zayıf tarafını destekleyip kuvvet versin. Ne kadar hepten kırılmayasın. Ne kadar hepten bitmeyesin, imanla düşmeyesin. Tamam mı? Sen ona izin vereceksin mi? İkinci bir şey. Tüten bir fitili de söndürmeyecek diyor. Tüten bir fitili de söndürmeyecek. Fitil nerede? Nerede fitil var? Tabii ki nerede ışık varsa. Fitil konusu ışık için değil mi? Aydınlık için. İmanlı aydınlık vermek için seçildi. İmanlı aydınlık vermek için kurtuldu. Bunu anladın mı? Sen belki mum almıyorsun, mum kendi kendini aydınlatırsın. Mumu alıyorsun, seni aydınlatırsın değil mi? Odayı aydınlatırsın. Aynı biçimde Rab bizi kurtarmadı, bizi kurtarmak için. Rab bizi kurtardı ki bütün dünyaya bir aydınlık saçalım diye. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ayetler çok bilinen ayetler. Matta 5:14. Dünyanın aydınlığı sizsiniz. Tepe üzerine kurulan kasaba saklı kalamaz. Kimse de bir lamba yakıp onu bir teknenin altına koymaz. Hayır, onu bir mumluğun içine koyar. Öyle ki evdekilerin hepsine aydınlık versin. Nedir? Bu bir benzetmedir elbette. Bizim amacımız değil böyle papaz kilisesindeki gibi mum yakalım. Birçok kişi buradan alıp demek lazım mum yakalım. Diyorlar. Tabii ki insanın anlamı bambaşka. Ve kendi kendini zaten açıklıyor. Aynı onun gibi diyor. Sizin de aydınlığınız insanların önünde parlasın. Demek değil, sen bir mum yakasın, sen kendin bir mum olasın. Anlıyor musun? Tema bu. Değil sen hangi bir ritüel yapasın, ama senin hayatın başkalarına aydınlık versin. Onun için kurtuldu. Öyle ki diyor, sizin iyi işlerinizi görüp, hani açıklamanın açıklamasını yapıyor İsa. Öyle ki sizin iyi işlerinizi görüp gökteki babanızı şanlasınlar. Aydınlık nedir burada? Aydınlık değil senin büyük lafların. Aydınlık değil senin güzel sesin, ilahi söylesin. Aydınlık diyor senin iyi işlerin. Senin iyi işlerin. Tema iyi işler. İyilik yapmak. Sana bir soru. Sen son defa ne zaman herhangi bir iyilik yaptın? Yani mecbur değildin. Dil verip karşılığını geri alasan ödünç. Onu demiyoruz. Değil senin akrabaların, cinsin, kökün. Çünkü sen yaptığını onlar da sana yapacak yarın bir gün. Sen onlara ilaç aldın mı bir gün gelecek. Onlar da sana ilaç alacak. Bunu saymıyoruz. İyilik demek sen yapıyorsun karşılıksız. Dönmeyecek. Çevrilmeyecek sana. Ne vakit son bir iyilik yaptın? Ne zaman para değil. Belki iyi bir söz söyledin. Belki gidip bir kişiyi teselli ettin. Bu hep paraya bağlı değil. Sanmayın bu para meselesi. Evet. Son defa sen ne zaman bir iyilik yaptın? İşte o zaman son defa sen aydınlık oldun. Ne kadar sık yapıyorsun bunu? Ne kadar fazla aydınlık oluyorsun? Tema demek iyi işler, iyilik yaptın. Ama ben kötülük de yapmıyorum. Değil mi? Hemen bu cevap hazırdır. Ama ben kötülük de yapmıyorum. Senin hayatın tepe üzerinde kurulmuş bir kasabaya benziyor mu? Çünkü bu benzetmeyi yapıyor. Bizim kasabımızda, Plovdiv'de çok iyi biliyoruz. Hani tepe üzerinde kurulmuş ev nedir? Daha uzaktan, daha 20 kilometre uzaktan gözüküyor Plovdiv'in tepeleri. Değil mi? Gözüküyor. Sen öylesin diyorum. İster istemez. Herkes sana bakıyor. Sen saklanamazsın. Ve biz bunu değil mi her gün anlıyoruz mahallede. Ne yaparsak, iyi olsun, kötü olsun, her zaman bizi gözetliyorlar. Değil mi? Sen diyor saklanamazsın. O zaman sen iyilik yapıyor musun? İyi işler var mı sende? Evet, başkalarına aydınlık veriyor musun? Sen onları özendiriyor musun iyi işler yapsınlar? Okuyoruz Daniel kitabından. 12 ayet 3. Bilgeler, yani anlayışlı imanlılar, gök kubbe gibi birçoklarını doğruluğa döndürenler, yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar. Bir gemici, değil mi? Bir moryak. Eskiden onlarda yoktu GPS, yani radar yoktu onlarda. Yıldızlara bakarak denizde kendi yolunu bulurdular. Ya düşün bakalım bu yıldızlar sönsünler bir kere. Bulutlu olsun bulutlu bir gecede. Yolunu şaşıracaklar. Ve Rab diyor ki imanlılar öyle yıldızlardır. Sen bulutlandın mı? Yani senin ışığına engel oldu mu? O zaman da bir insanlara yok kim aydınlık göstersin. Yok kim onlara yol göstersin. Evet, bu hepsi fitille ilgilidir. Yine Süleyman özdeyişleri 4:18-19. Kötülerin yolu zifiri karanlık gibidir. Neden tökezlediklerini bilmezler. Kötü kişiler diyor hep karanlıkta. Ama doğruların yolu şafak ışığı gibidir. Giderek öğle güneşinin parlaklığına erişir. Çok derin bir söz. Rab diyor ki doğru kişiler sizler için konuşuyor. Doğru kişilerin yolu diyor şafak gibidir. Şafak ışığı nedir? Zora değil mi? Yani sabahın ilk ışığı, ilk aydınlığı, güneş daha yeni doğarken. O zaman bilmiyorsun sağa sola nedir. Bir bakıyorsun, aa güneş orada, aa işte istok o tarafta değil mi? Hemen anlıyorsun. Orientiyel oluyorsun. Kendi yolunu bulabilirsin. Ama ilk önce bu ışık çok hızlı değil. Değil mi? Bir mor, sonra bir kırmızı, hafif bir portakal, bir sarı oluyor. Değil mi? Yavaş yavaş çoğalıyor, hızlanıyor. Ondan sonraki giderek öğle güneşinin parlaklığına erişir. Hop. Ne oluyor? 6 saat sonra ne oldu? Güneş dik durdu mu senin kafanda o zaman bambaşka bir ışık var. Bambaşka bir aydınlık var. Bu bir imanlının hayatını anlattırıyor. Önce yeni imanlıyken çok küçük bir ışığın var ama gene de bu küçük ışıkla sen etrafta insanlara aydınlık veriyorsun. Tamam mı? Ama iman da devam ettikçe, iman da büyüdükçe ne diyor? Öğlen ışığı kadar hızlı bir fenerin oluyor, hızlı bir aydınlığın oluyor. Bu sözler seni anlattırıyor mu? Sen ne zaman imana geldin? O zamandan bu yana, tamam mı? Senin aydınlığın hızlandı mı? Sen daha fazla şafak veriyor musun insanlara? Bu proses sende var mı? Yoksa İsa'nın dediği gibi tüten bir fitil misin? Yani ışık veriyorsun ama o kadar az ki bir bebek üfledi mi seni söndürecek. Değil mi? Tüten bir fitil, yani sanki zayıflığın en zayıfı. Zayıflığın en büyük yani örneği. Daha zayıf bir şey olamaz. Yani bir kapı aç, bitti. Fitil söndü. Aydınlık yok oldu. Evet, giderek demek daha fazla aydınlığın olsun. Ne yazık ki birçok imanlıların hayatları öyle değil. Yani bunca sene imanlı olduktan sonra gene bir şey yok. Kuru kuru toplantıya gidiyoruz, kuru kuru dönüyoruz yani yüreğimiz boş olarak. Belki senin imanlı hayatın bu tüten fitile benziyor. Bir bebek üflesin, onu söndürebilir. Ama bugün Rab sana bir bu feriseler gibi bir yük vermiyor. Bugün Rab sana lazım demiyor. O başka konuşuyor. Tüten fitili söndürmeyecek diyor. Bu çok büyük bir kuraj bizim gibi zayıf imanlılar için. İyi ki Rab bizim gibi düşünmüyor. Kaç defa ben işittim. Bizim aramızdan da ve başka toplantılarda da. Aa o mu? Bırak onun hayatı sırada değil. Lazım onu topluluktan atalım. Kaç defa bunu işittim. Kaç defa kişiler bana gelip bazı kardeşler için ağlaştılar. Bak bu ayette ne yazıyor? Nasıl onu aramızdan daha atmadık? Ya da atmadınız. Ve ben de ne diyorum? Aslında haklısın. Ama İncil'in standartını 100% uygularsak kimse toplantıda kalmayacak. İyi ki İsa bizim gibi düşünmüyor. İyi ki İsa bizim gibi davranmıyor. İsa'nın işi değil imanları kırmak, söndürmek. İsa'nın işi tüten fitili bakıyor yani sönmesin hepten. Ve sen de kardeşinin greşkasını görünme. Görüyorsun bu kişi o kadar uzaklaşmış yani sadece atça iman kaldı. İmanlı kaldı. O zaman sen ne yapıyorsun? Aa bırak be oğlum diyorsun. Yoksa İsa'nın anlayışı sende mi? Bu tüten fitil sönmesin. Tamam mı? İsa söndürmeyecek bizi. İsa bu az gücü kalmış olan imanlıları bitirmeyecek. Onların hani az ışığı, tüten fitili söndürmeyecek. İsa bir ortopedist gibi kırık kemikleri, yani kırık imanlıları sarıyor. Bir bacak kırık mı? İsa gelip onu sarıyor. Yavaş yavaş yapışsın. Yavaş yavaş iyileşsin. Gipsa koyuyor. Düzelsinler. Ama biz hemen hazırız. O bacağı keselim. Amputasyon yapalım. Kes, at onu. Yok. İsa çok güzel, çok şükür öyle değil. Ne diyor? Tüten fitili söndürmeyecek. İsa o ateşi körüklemek istiyor. Kolların içinde en ufak bir kıvılcım kaldıysa o senin önünde diz çökecek, üfleyecek. Yeniden hızlı bir ateş yanana kadar. İsa'nın en güzel haberi budur bu anda. Tüten fitili söndürmeyecek. Biliyorum bu krizada, bu zor hayatta, bu stresli hayatta hani 10 sene önce ne güzeldi. 15 sene önce ne güzel imanlıydık, o kadar sevgi vardı. Bu lafları hep işitiyorum. Ama eğer bu kadar az bir iman kaldıysa sende, o zaman deme, ay iyi, böyle iyi. Hayır, ezik bir kamış iyi bir şey değil. O lazım sağlamlaştırılsın. Tüten bir fitil iyi bir şey değil. O lazım yeniden yansın. İsa gelmedi seni bitirmeye ve başka imanlar da istemiyor seni bitirmeye. Ama sen kuraj al buradan. Değil desen, a ben iyiyim. Hayır, ben iyi değilim. Ama bu zayıflığım içinde İsa istiyor beni canlandırsın yeniden. Ko sen ona izin ver. Rab sizinle olsun.